Ayrım 17.
Onlar da şu ana kadar Safavi Kızıl Bayrağı altında gördükleri bu en gaddar, bu en yırtıcı adama baktılar. 4 gündür kovalamaca ve idamları bizzat yönetiyordu bu adam. Üzerinden gelen kesif kan kokusunu şehrin köpekleri bile alıyor, onu gördükleri her yerde ulumaya başlıyorlardı. Her ikisi de evet diye düşündüler. Şahımız adamlarını iyi tanıyor, kimi hangi işe koşacağını iyi biliyor. Muhammed Bey baştan beri Dede Bey ile çekişiyordu ve Dede Bey has sağ ordusunun komutanlığını elde ettiğinden beri daha da sinirliydi. Fakat onun Necmi de pek sevdiği söylenemezdi. Bunun bir gerekçesi yoktu. Necmi hiçbir alanda onun rakibi değildi ve istese de olamazdı. Ama Muhammed Bey kararlılık gerektiren işlere boynuna kadar dalıp tam işin ortasında kararsızlık işaretleri gösterenlere tahammül edemezdi. Lağım temizliyorsan eline pislik bulaşacak deyip durur ve ikide bir ahlaki gerekçelerle kararsızlığa düşenleri aşağılardı. Kendinden beklenen yırtıcılıkla taht odasının kapısını açtı ve gözden kayboldu. İsmail 4 gündür uğursuzluğu hakkında rivayetler türetilmiş bu yırtıcı adama deli gözleriyle baktı ve yaklaşmasını işaret etti. Muhammed Bey secdesini ettikten sonra dizleri üzerinde dikilip durdu. ''Emrin yerine gelmemiş Muhammed'' dedi İsmail. ''Güya koca ordumda benim emrimi yerine getirecek bir kulum yokmuş, ne dersin?'' diye sordu. Muhammed Bey hiç tereddütsüz, genel ve geniş zamanlı bir ifadeyle İsmail'i sarsan cevabını verdi. ''Yoktur şahım.'' İsmail sarsıldı. Ne Dede Bey'in aptallığı ve ne de Necmin küstahlığı onu böyle sarsmamıştı. Bu cevapta diğerlerinin tavırlarından daha farklı bir şeyler sezdi. Kendi bilincinden kuşkulandı ve daha açık sordu. ''Sen de mi Muhammed Bey?'' Öteki yine hiç tereddütsüz cevapladı. ''Ben de şahım.'' İsmail'in içinden bu küstah Türkmen'i de hemen ortadan kaldırtmak geçti ama o zaman herkes açıkça onun delirdiğine hükmederdi. Bağırdı. ''Çık dışarı, çık! Gözüm görmesin seni!'' İsmail'in can alıcı sorununa çözüm, Necmin ve Dede Bey'in hiç beklemediği bir yerden geldi. Onlar hala ümitle İsmail'in köşeye sıkıştığını, teslim olmasına az kaldığını düşünüyor, bu teslime kadar vakit geçirmeye çalışıyorlardı. Tam bu sırada, nerede ve ne zaman dinlendiği meçhul, fakat dinlenmiş çehresiyle, süslü başvezir kıyafetiyle, teyru taze Emir Zekeriya, taht odasının kapısında belirdi. Necm, büyük saflığıyla Zekeriya'nın İsmail'i vazgeçirebileceğini bile düşündü. Oysa Zekeriya, Necm'in daha önce sevgisini kazanmasına neden olan soğukkanlılığını soyunun taşıdığı vezir kanıyla devralmıştı. Bir vezir için birinci görev, hükümdarının sorunlarına çözüm bulmak, onlara cevap arz etmekti. Hükümdarların kararlarını tartışmak, ortada açık bir karar varsa güven kaybıyla eş anlamlı olurdu. Zekeriya'ya göre bir devlet adamı, hükümdarın kararları yaratılırken, onların koşulları oluşturulurken gücünü kullanmalıydı. Onun tecrübe ölçüsü buydu. Karar ortaya çıktıktan sonra bunu değiştirmeye kalkışanlar ateşle oynarlardı ve bu onların bu oyunu bilmediklerini gösterirdi. İsmail şaşkınlıkla kendi huzuruna gelen 3 perişan adamdan sonra bu iyi giyimli ve dinlenmiş yüzlü baş vezirine baktı. ''Nedir Zekeriya?'' dedi. Zekeriya dinlenmiş sesi ve düşünülmüş kelimeleriyle konuşmaya başladı. Şahımın sorunu öngörüsüzlerin anlamadığı kadar derindir. Doğrudur ya da yanlıştır, en iyisini Allah bilir ama şahım bir emir vermiştir ve bu fakir de bu emri kayda geçmiştir. Bir şahın bir emir verdikten sonra bunu geri alması, üstelik kullarının muhalefetiyle geri alması yakışık alır iş değildir. Ben şahımın huzuruna çıkmadan önce araştırdım, gördüm ki Safaviler arasında kimse bu emri yerine getirmeyecektir. Öyleyse yapılacak şey çok basittir. Böyle hanedan idamlarında akkoyunlular, şehir halkından, çulsuz takımından cellatlar bulur, bol para karşılığı bu işi yaptırırlar. İzin verilirse, fakir de Begüm'ün acı çekmemesi için böyle 3 cellat bulmuştur. Bunlar işlerinin ehli adamlardır ve bu onların mesleğidir. İsmail bu düzgün ve makul konuşmadan rahatlamış mıydı, buna karar veremedi. Ama işte bu tecrübeli vezir sorununa çözüm buluvermişti. ''Sağ ol Zekeriya'' dedi, ''cellatlara da söyle, onları altına boğacağım.'' Zekeriya bir gölge gibi taht odasının kapı aralığından süzüldüğünde, Necmi Dede Bey ne olduğunu henüz anlayamamışlardı. Krizin devam ettiğini düşünüyor, İsmail'in onları çağırıp teslim olduğunu ilan etmesini bekliyorlardı. Bir saat kadar sonra, Emir Zekeriya geri döndüğünde ortada bir şeyler döndüğünü anlamaya başladılar. İsmail, Zekeriya'yı hemen içeri almadı. 2 saat kadar sonra Çerkes bir köle kapıda bulunan 3 kişiyi ve bunlara ilaveten Muhammed Bey'i huzura alacaklarını bildirdi. Bu 4 kişi huzura çıktıklarında karşılarında daha sakin bir İsmail buldular. "Oldu mu Zekeriya?" diye sordu. 3 çift göz o anda düştükleri şaşkınlıkla Zekeriya'ya döndü. Başvezir gayet sakin bir edayla "Oldu şahım." dedi. "Buyruğunuz 2,5 saat önce işinin ehli 3 cellat tarafından yerine getirildi. Alemşah Begüm acı çekmeden ruhunu teslim etti. Necmin başı dönüyordu, kusacak gibi oldu, tutunacak bir yer aradı ve ancak son anda Muhammed Bey'in dizine tutunabildi. Muhammed Bey sadece öfkeden ibaret hale gelmiş gözlerini Zekeriya'ya dikmişti. Onu parçalamamak için kendini zor tutuyordu ki odadakiler o korkunç sesi duydular. İsmail bir hayvan gibi böğürüyor, korkunç çığlıklar atıyordu. Ayaklarını yere vuruyor, yumruklarıyla o malum tahta kutuyu dövüyordu. Bir insan böyle bir çığlığı ancak 100 yıllarda biriktirebilirdi. Sesi kısılana, etleri kanayana ve bir hıçkırık nöbetine tutulana kadar bağırdı, çırpındı ve sonra çöktü. Sonra uzun sessizliği yine kendi bozdu. "Muhammed Bey," dedi. "Emir Zekeriya'ya cellatları altına boğacağıma söz vermiştim. Bu sözü yerine getirmek sana düşüyor. Altın erit ve alabildikleri kadarıyla aç karınlarını doyur." Sonra Necm'e döndü. "Yaklaş Necm," dedi. "Annemizin defnedilmesi senin görevin." Uzandı, tahta kutuyu aldı ve Necm'e uzattı. "Bunu da onun yanına gömersin." Tam gerisin geriye çıkarlarken, "Muhammed Bey, artık idamları durdur, ihbarları kovalama," diye bağırdı. 24. Kış geliyordu ve Şurur Savaşı'nda ellerinde kaçırdıkları Elvend'in Erzincan'a gittiğini, orada Türkmen kabileleri arasındaki akrabalıkları ve hala büyük olan hazinesi kullanarak asker topladığını öğrenmişlerdi. Demek ki bahar geldiğinde yine sefere çıkmak ve müritlerinin yolunu kesen Elvend'i kovalamak gerekecekti. Fakat içinde bulundukları koşullar olumlu değildi ve bu durumda yeni ele geçirdikleri bu koca şehrin ürkmüşlüğü başrolü oynuyordu. Toplu idamların durdurulması bir nebze olsun rahatlama getirdi. Ancak şimdi İsmail başka bir sorunla karşı karşıyaydı. Necm'in okuduğu buyruklarda dini düzenlemelere ilişkin açık şeyler söylemişlerdi ve şimdi bunların gereklerini yerine getirmeleri gerekiyordu. Cami vaizleri ve müezzinleriyle ilgili söyledikleri bunun henüz ilk adımıydı. Bu koca şehirde 100'ün üzerinde cami vardı ve söylenen özelliklerde vaiz ve müezzini Safavilerin bulması olanaksızdı. Şehirdeki Şii ulema pek azdı ve bunlar da esas olarak gözlerini bu kaba Türkmenlerin şahına değil, Kuma ve onun medreselerine dönmüşlerdi. Safavi müritlerinin öyle fazlaca camiye gitmek gibi bir alışkanlıkları olduğu söylenemezdi. Bu ikili eksiklik ise camilerin kontrolsüz kalması anlamına gelirdi ki bu kabul edilemezdi. Bu konuda yapılan bir toplantıda görüldü ki Safavi önde gelenleri arasında birçok farklı görüş vardır. Begüm'ün idamından ortaya çıkan farklılık adeta aynen burada da sürüyordu. İsmail bu toplantıda ilk kez kendine gelme ibareleri gösterdi. Şakalar yapıyor, tartışmalarla eğleniyordu. "Buyruğumuzda Caferi fıkhı dedik, söyle bakalım Dede Bey, nedir bu Caferi fıkhı?" Dede Bey başını önüne eğiyor, susuyordu. Muhammed Bey atılıyor, "Okumuş şeytanlar bilir bunları, bize ne gerek şahım?" diyordu. Her şeyi ciddiye alan Zekeriya ise yine çalışmış, uğraşmış gelmişti. "Şahım," dedi. "Hayatları savaşta geçmiş bu gaziler Caferi fıkhının ne olduğunu bilmeyebilirler. Hatta fıkhın ne anlama geldiğini bile bilmeyebilirler. Ama fıkıhsız bir devlet yönetmenin Müslümanlar için mümkün olmadığını bilmek zorundalar. Tebriz'i taht şehri yapan devlet artık ne ustacalı ve ne de dul kadırlı boyudur. Safavi devletidir. Safavi yolu ise atalarınız zamanından beri Caferi mezhebine intisap ettiği için tabidir ki bu devlet Caferi fıkhını uygulayacaktır. Ama ben bir devlet adamıyım ve bu fıkhın inceliklerini bilemem. Necmi Geylani de bilemez. Bilsek bile çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü sadece Tebriz'de 100'den fazla cami, birçok medrese vardır. Bu sayıya Bakü ve Şemahi'dekileri ve Allah'ın izniyle fethedeceğiniz yeni şehirlerdekileri eklersek gerçek ihtiyacımız ortaya çıkar. Bizim çok sayıda Caferi molasına ihtiyacımız vardır ama onlar da kumdan onay almadıkça bize karşı pek gönülsüz davranmaktalar. Öyleyse fakirin teklifi kumla ilişkileri geliştirmek ve zaman geçirmeden şahımızın cami ve medreselerle ilgili buyruklarını uygulamaktır. İsmail arpacı kumrusu gibi susan Necm'e döndü, onun başını önüne eğip sustuğunda mecliste söylenenlere muhalif olduğunu anlardı. ''Sen ne düşünüyorsun Necm?'' diye sordu. Öteki bir atalar sözüyle cevap verdi. ''Söz gümüşse sükut altındır şahım.'' ''Ben'' dedi İsmail, ''cebinde duran altındansa bizimle paylaşacağın gümüşü yeğlerim.'' ''O halde Emir Zekeriya benim can sıkıcı görüşümü dinlemek zorunda kalacak.'' dedi Necm ve devam etti. ''Acaba Emir Zekeriya cuma namazından sonra Ulu Cami'deki vaazı dinledi mi?'' Dinlediyse orada görmüştür ki bu kumda tahsil görmüş mollalardan biri vaaz veriyordu. Peki Emir Zekeriya, bu molla cennet ve cehennemden, helal ve haramlardan, Allah korkusundan bahsederken bizim müritlerimizin nasıl tepki gösterdiğini görmüş müdür? Şahım, bizim müritlerimizin çoğu bu vaazı kendilerine yapılmış bir saldırı olarak gördüler. Bizim müritlerimizin gözünde o mollanın sunni bir hocadan hiç farkı yoktu. Yalnız bu molla onların kanları sayesinde o minberde konuşabiliyordu. Hatta korkarım Dede Bey birkaç müridinize müdahale etmeseydi o mollaya pek sert bir itiraz da göstereceklerdi. Demem o ki Safevi yolu ile bu mollalar arasında çok büyük fark vardır. Seyit Nesimi'yi Enel Hak dediği için ihbar edenlerin başında bu Şii mollaların geldiğini unutmamak gerekir. Bunların gözünde tarikat, bidattir ve tasavvuf da sapık bir yoldur. Şimdi camileri bunlara, bir de üstelik rica minnet teslim edersek, sonra bir de bunlarla uğraşmamız gerekmez mi? Dede Bey ve Muhammed Bey hararetle onaylar anlamda başlarını sallıyorlardı. İsmail, peki camileri boş mu bırakacağız Necm diye sordu. Hayır dedi Necm. Şimdilik bir çözüm buluruz. En iyi dervişlerimizi Erdebil'den getirir, tasavvuf ehline başvurur, meseleyi çözeriz. Uzun vadede de yenilerini yetiştiririz. İsmail'in gözleri Zekeriya'ya döndü. O da söylemek için sabırsızlandığı sözlerine başladı. Necmi Geylani bizim muradımızı anlamamıştır şahım. Biz bu kum mollalarının tasavvufa düşman olduğunu, müritlerinizin ser azatlığından hoşnut olmadığını, bunun da bazı meseleler yaratabileceğini bilmez değiliz. Ama bunun için kumla ilişki kurulmasını teklif ettik. Bunların kafaları ilmi siyasete çalışır. Bunlar da bilirler ki Safavilere huzursuzluk verirlerse o minberleri bulamazlar. Cuma vaazını elbette dinledim. Zaten Necmi Geylani ile aynı saftaydık. Neden sordu anlayamadım. Ama orada vaaz veren molla ilmi siyasetten pek nasibini almamış ham bir kişiydi. Oysa kum farklıdır. Bizim onlara bu kadar adım attığımızı görürlerse onlar daha fazlasını atacaklardır. Zaten böyle olması gerekir ama Necmi Geylani'nin teklifi çok daha fazla mesele doğurabilecek bir tekliftir. Umulur ki bu teklifi bu meseleleri görmeden yapmış ola. Biz şunu diyoruz. Tasavvufla devlet idare edilemez. Tasavvufun miras, nikah, ticaret üzerine bir hukuku var mıdır ki idare edile? Meseleye gelince bunu en güzel, kendisi de ulu bir şeyh olan şahım bilirler. Bu tasavvuf erbabı gönülleri heyecana getirmede, fethetmede ve kendine bağlamada emsalsiz hüner sahibidir. Her camiye bir derviş getiririz, bir yıla kalmaz bu her bir derviş birer ulu mürşit halini alıp muhtariyetini ilan eder. Her biri kendi başına uğurlarına ölümü göze alacak müritleriyle birlikte bir cemaat olur. Benim teklifimde muhatap bellidir ama Necmi Geylani'nin teklifinde korkarım ki muhatap belli olmayacağı gibi kısa sürede de kargaşa hüküm sürmeye başlar. Yani dedi İsmail, müritlerin mürşitleri için ateşe atılmalı bir mesele midir Zekeriya? Hayır dedi Zekeriya. Mürşitleri şahımsa hayır ama mürşit çoğalırsa ateşe atılanların davaları da farklılaşır. İsmail'in kafası karışmıştı, konuyu değiştirdi. Peki dedi, Sünni halkın bu olup bitenlere tavrı nedir? İdamlardan korktular dedi Zekeriya. Olup bitenleri şaşkınlıkla izliyorlar. Kızılbaşlar için söylenenlerin birçoğunun yalan olduğunu görüyorlar. Ezana, Aliyün Veliyullah eklenince şaşırdılar tabii ki ama mesele şimdi basitleşmeye başladı. Namazın kaç vakit olacağını, abdestin nasıl anılması gerektiğini, bu çeşit ikincil meseleleri tartışıyorlar. Bir de bunların mezhebi kılıç sahibine itaati gerektirdiği için isyan akıllarına kolay kolay gelmez. Benim düşüncem odur ki teklifim uygulanırsa kısa sürede çoğu hak mezhebe dönmeye başlar. Bu konuda idam oldu mu Muhammed Bey diye sordu İsmail. Oldu şahım dedi Muhammed Bey. Özellikle şahımın buyruklarına uymayanlar oldu. Kimisi lanetlileri lanetlemeye yanaşmadı, kimisi de lanetlilerin lanetlenmesine karşı çıktı. Cuma vaazından sonra bile 8 idamı bu nedenle yaptık şahım. Bunlar açıkça tepki gösterenlerdi. Yoksa bazen alışkanlıktan dilleri sürçüyor, lanetlinin birine hazreti deyiveriyorlar. O zaman biraz bağırıp göz yumuyoruz. 25. Kış ayları İsmail'in, Safavilerin ve Tebriz'in kendilerini toparladığı aylar oldu. Hayat hızla normale dönüyordu. Kumla ilişkiler kurulmuş, camilerdeki ve medreselerdeki boşluklar kısmen de olsa giderilmişti. İnsan ağları artık şehir halkını ürkütecek biçimde açıktan yapılmıyor, sonucu da artık sıkça idam olmuyordu. Sürgün, hapis ya da mallara el koymaya daha sık uygulanan cezalar oldu. Dede Bey, Muhammed Bey, bahara tekrar sefere çıkacak orduyla ilgileniyor, Necm gelir ve giderleri iyice artan hazineyle boğuşuyor, Emir Zekeriya ise geri kalan tüm idari işlerle ilgileniyordu. Bunlar arasında muazzam haberleşme mekanizmasını yürütmek de vardı. Rum ülkesinden gelen haberler, Elvend'in Erzincan'ı tıkaması dışında çok sevindiriciydi. Şaha gidelim nidaları bütün Rum ülkesini sarmış, Osmanlı hükümdarı ile Dulkadırlı Bey'i Aliüt Devle'yi telaşa gark etmişti. Safavi müritleri bütün Rum ülkesinde olağanüstü hareketlenmiş, hem Şaha giden yollara ulaşmaya çalışıyor ve hem de Şah'ın düşmanlarına karşı bulundukları yerde uğraş veriyorlardı. İsmail ise kendisini daha önce hiç olmadığı kadar okuma ve yazmaya vermişti. Durmaksızın şiirler yazıyor, düz yazıda da ilerlemeler gösteriyordu, müritlerine nasihatnameler kaleme alıyor, bunları 50 kadar hattat hemen çoğaltıyor, hızlı bir dolaşıma sokuyorlardı. Babası Haydar'dan devraldığı Risale'nin yazımına da devam ediyor, durmadan eklemeler yapıyordu. Şii mollaları huzuruna alıyor, tartışıyor, bazen onlara kızıyor fakat bu Risale'ye özellikle fıkhi eklemeler yapıyordu. Bütün kış ayları boyunca bir gün bile Tebriz'e çıkmadığı Tebriz'i dolaşmadı. Bahar geldiğinde muhtat üzere Safavi ordusu sefere çıktı. Bu ordu şimdi 15 bin asker civarındaydı ve olağanüstü iyi donatılmıştı. Elvend kovalandı ve yine yakalanamadı. Fakat Erzincan Rum ülkesi yolu açıldı ve İsmail Tebriz'e sayısı şimdi 25 bine çıkmış bir orduyla döndü. 1503 kışı 16 yaşına gelmiş bu genç şah için yine verimli geçen bir kış oluyordu. Kışın ortalarına doğru İsmail eski alışkanlığını hatırladı. Tebriz'i alalı bir seneden fazla oluyordu ama daha şehri dolaşmış değildi. Bir sabah uzun süredir yapmadığı bir şeyi yaptı. Güneşin ilk ışıklarıyla uyandı, sivil ve zenginliğiyle göze batmayacak bir kıyafet giydi. Beline her zaman olduğu gibi Necm'in yadigarı hançerini soktu. Yanına yine sivil giysili olarak yüzbaşı Gülabi'yi ve muhafız kıtasından bir eri aldı. Kendisini Tebriz sokaklarına attı. İlk kez bu kadar büyük bir şehrin sokaklarında dolaşıyordu. Pazarın renkli hayatını seyretti. Bütün bu renk karmaşasının ve tüm bu zenginliğin koruyucusu olduğunu düşünerek gururlandı. Bir Arap aşçının dükkanında humus, bir Farslı'nın dükkanında cilav yedi, bir Hintli kuyumcunun dükkanında paha biçilmez mücevherleri karıştırdı. Neşesi arttı, gururu yükseldi, ta ki bu renkliliğe dalarak sonuna kadar yürüdüğü çarşıdan çıkana kadar. Ayakları onu çarşının güney ucuna götürmüş ve buradan dışarı çıkarmıştı. Tebriz'in güney mahallelerindeydi şimdi ve bu mahalleler şehrin en fakir insanların oturduğu yerlerdi. Bir anda olağanüstü sade olduğunu düşünerek giydiği giysilerinin burada olağanüstü bir zenginlik işaretine dönüştüğünü gördü. Lağımlar ortada akıyordu. Bu kış günlerinde vücutlarından buharlar çıkan çocuklar yarı çıplak ortalarda oynuyordu. Evler evden başka her şeye benziyor, yer kokuyor, gök kokuyordu. Adım başı karşılarına bir dilenci çıkıyor, sadaka istiyordu. Gülabi'nin kesesi çoktan boşalmıştı ve şimdi İsmail'in kesesi boşalıyordu. Yanına az para aldığını hayıflandı ve sonra kendi kendine ne kadar almalıydım diye sordu. Çevresine bakındı, yürüdükçe bu gözle bakındı. Ne kadar almalıydım? Bu yoksulluğu gidermek için ne kadar para biriktirmeliydim? Yürüdükçe güney mahallelerinin bitmek tükenmek bilmeyen bir labirent olduğunu anlamaya başladı. Yanında bir yapı ustası olsa bu lağımları kapamak, bu sokakları sokağa, bu evleri eve benzetmek için ne kadar para gerektiğini hesaplattırırdı. Ama yoktu işte ve kendisi yarım yamalak tahminler yürüterek yürüyordu. Akşam olmaya başlamıştı ve o hala yürüyordu. Gülabi ile asker yorulmuşlardı ama o hala yakınıyor, hesap yapıyordu. Bir rakam çıkarıyor, sonra bu rakamı kendi acemiliğine veriyor, yarı yarıya indirim yapıyor, dörde bölüyor, zamanın sahibinin, Allah'ın yeryüzündeki kanıtının hazinesinin, yeryüzünün bir tek bu şehrindeki yoksulluğu gideremeyeceğini hayretle görüyordu. Çarşıda kazandığı neşesi kaçmıştı ama içinde bulunduğu ruh hali can sıkkınlığı da değildi. Daha çok zor bir meseleyle karşılaşıp onu çözmeye çalışan bir matematikçi gibiydi. Zihni meşguldü. İki büyük savaş kazanmış, birçok şehir ele geçirmiş, binlerce Müslümanı doğru mezhebe çevirmişti. Ama şimdi karşısında hissettiği bu mesele ona bunların hepsinden daha zor görünüyordu. Havanın karanlığının iyice artması ve Gülabi'nin sürekli güvenliğini tehlikeye soktuğu uyarılarıyla geri dönmeye karar verdi. Döner dönmez heyecanını bastıramadan Necmi çağırdı. Huzura çıkan Necm, İsmail'i neşeli ya da neşesiz değil fakat heyecanlı ve düşünceli gördü. İsmail hemen başladı. ''Bugün ne yaptın biliyor musun Necm?'' Öteki cevap verdi. ''Biliyorum, şehri dolaştın.'' ''Evet'' dedi İsmail, ''şehri dolaştım.'' Sonra sustu. Doğru soruyu arar gibi düşündü, sonra sordu. Zafer nedir Necm? Bana zaferi tarif edebilir misin? Necm kinayeli bir cevap verdi. Hayli zamandır zafer senin zafer dediğin şeydir İsmail. İsmail kinayeyi anlamıştı, sinirlenmedi, kızmadı ama devam etti. Peki benim zafer dediğim nedir? Necm cevap verdi. Son ucu, dünyadan zulmü kaldırmak, nuru getirmek. Sen de işe Şirvanşah'la başladın, Elvent'le devam ettin. Allah bilir sırada şimdi hangi hükümdar vardır. Sözlerinde alay seziyorum Necm dedi İsmail. Sezebilirsin Şahım dedi öteki. Sezebilirsin çünkü ben senin bugün ne gördüğünü biliyorum. Bu soruları neden sorduğunu biliyorum.